Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, Sesli Dergi'de dün akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısından Muhammed Ali Eşmeli imzalı Şefaat Bahsi etrafında uzun bir tafsilatla temel bir tadilat üst başlığıyla Hak Terazisi 2 adlı eseri aktarmaya başlamıştık. Evet, bu yazı oldukça uzundu ve dün ilk bölümünü paylaşabildik sizinle programımız çerçevesinde. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz bu yazıyı paylaşmaya. İşte en püf nokta. Hakikaten insan gafil olunca kelime-i şehadetle bile ve hatta namazla bile haktan uzaklaşabiliyor. Arif olunca ise o zaman da her vesileyle hakka yaklaşıyor. Hele ki şehadet ve namazla nice miraçlar yaşıyor. Bilgiçler de maalesef kelimelerle topaç çeviriyor. Güya şirk titizliği gösterip de varlıkları insanın tefekkür ve tahassüsünün dışında tutmaya kalkışıyor. Herhalde Kur'an'ı bir bütün olarak okumuyorlar ya da kendilerince dar bir anlayış oluşturup orada boğuluyorlar. Lakin Allah bakın ne buyuruyor. Ey Resulüm! Senin Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların, arıların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Bunda elbette düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. Nahl 68-69. Şimdi bir bilgiç ağzından konuşulsa da tövbe tövbe yahu bir hayvana vahiy gelir mi? Bu nasıl iştir denilse isabet olur mu? Ama Allah vahyettiğini söylüyor. Canım Allah burada vahiy kelimesini kullanıyor ama bir peygambere gelen vahiy gibi değil bu. Demek ki aynı kelimeyi farklı hakikatiyle tefrik etme mecburiyeti var. Yoksa arılar kendi kendine o müthiş sanatı nereden bilecekti? Şimdi insanın bu esrarı ilahi de derinleşmesi irfan mıdır, şirk midir? Kur'an-ı Kerim'de 6 surenin isminin hayvanata ait olması, bu hususta insanoğlunun mahlukata bakış açısı itibarıyla nasıl bir tefekkür içinde bulunması gerektiğine işaret değil mi? İşte o sureler. 2. sure El-Bakara, 6. sure El-En'am, 16. sure En-Nahl, 29. sure El-Ankebut, 100. sure El-Adiyat, 105. sure El-Fil. Ayrıca Kur'an'ın bütününde geçen çeşitli mahlukat isimleri de mevcut. Ashab-ı Kehf'in köpeği. Sa'd-ı Şirazi der ki, Ashab-ı Kehf'in köpeği Kıtmir, sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref kazandı. Namı Kur'an-ı Kerim'e geçti. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut'un hanımları ise fasıklarla gönül birliği içinde olduklarından cehenneme duçar oldular. Sonra Hazreti Salih'in devesi. Hem lütuf hem de bir imtihan olarak bahsediliyor Kur'an'da. Semud milletine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey milletim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Rabbinizden size bir de belge, delil geldi. Allah'ın bu dişi devesi size bir delildir. Onu bırakın da Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Yoksa can yakıcı azaba uğrarsınız. Araf 73. Fakat milletinin büyüklük taslayan ileri gelenleri, aralarından iman eden ve bu sebeple hor gördükleri kimselere şöyle dediler. Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini sahiden biliyor musunuz? Onlar da şu karşılığı verdi. Doğrusu biz onunla gönderilene inanıyoruz. Araf 75. Büyüklük taslayanlar dediler ki, sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz. Sonunda dişi deveyi kesip devirdiler. Rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar. Hazreti Salih'e seslendiler. Ey Salih, eğer sen peygambersen, bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım. Araf 76-77. Bu yüzden onları bir sarsıntı yakaladı ve oldukları yerde dizüstü çöke kaldılar. Araf 78. Şimdi Cenab-ı Hak Semud kavmini niçin dişi bir deveyle, bir hayvanla denedi? Üstelik kuyudan su içmeyi bir gün ona tahsis etti, bir gün insanlara. Buyuruyor. Doğrusu onları denemek üzere dişi deveyi gönderen biziz. Kamer 27. Fakat azgın kavmin yürüttüğü mantık adeta şöyle oldu. Hadi canım, iman imtihanı deveyle mi olur? İnancımızın bir hayvan üzerinden test edilmesi olacak şey mi? Biz alt tarafı bir devenin böyle ilahi bir pozisyonu olacağına inanamayız. Ona kutsiyeti izafe edemeyiz. Bunu bir inanç meselesi olarak göremeyiz. Hem koca kuyudan bütün bir gün suyu o, başka bir gün biz kullanacağız öyle mi? Yahu bir deveyi bu kadar da yüceltmek ve ona bu denli ayrıcalıklar vermek akla mantığa sığar mı hiç? Olur şey mi bu? Eğer iman imtihanı mevzubah ise bunun doğru düzgün ve yüce şeylerle olması gerekirdi. Bir hayvanda değil. Böyle bir yanlışı kabullenemeyiz. Bu yanlış düzelmeli. İşin gerçeğini haykırmalı. Şu devenin itikatla ne alakası var? Kim bilir daha neler dediler. Gün geçtikçe onların işte bu yaklaşımları yüzünden deveye karşı kin ve hınçları kabardı. Sonunda kavmin azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da bundan cüret alarak kılıcını kaptı, deveyi kesti. Kamer 29. O zaman olan oldu. İlahi intikama karar vererek biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağlına konan kuru ot gibi oluverdiler. Ve benim azabım ve ikazlarım nasılmış gördüler. Kamer 30-31. Hani neredeyse bazı meseleleri öylesine aşırılıklara boğup da sanki haşa, ya Rabbi bu iş senin bildiğin gibi değil, yoksa şirke düşersin dercesine bir tavır takınmak gibi bilgiçlikler asla hassasiyet değil, bilakis sureti haktan görünüp sireti nahak şeylerdir. Sanki deveydi, köpekti, karıncaydı, sığırdı vesaire Allah'ın onu tesbih eden varlıkları değilmiş gibi yorumlar ayrı bir cehalet tezahürüdür. Şüphe yok, elbette ki ateşe tapmak şirktir. Fakat şirkten kaçmak için ateşi Allah'ın değilmiş gibi görüp ondaki hikmet ve hakikatleri hayatın dışına çıkarmaya çalışmak da bir başka şirktir. Aynı şekilde Üzeyr aleyhisselama Allah'ın oğlu demek büyük bir şirktir. Fakat şirkten kaçmanın yolu bir peygamberdeki nübüvvet mührünü yok sayarcasına onu sıradanlaştırmak değildir. Çünkü bu da ilahi takdire zıttıktır. Bu da başka bir şirktir. Allah'ın çizdiği çerçeveye bir başka çerçeve çizmek hamlesi olarak ona kararlı ortaklığa cürettir ve bu da şirktir. Yine Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'yı putlaştırmayalım şeklinde bir fikirden ve yaklaşımdan yola çıkarak onun şerefli ve eşsiz makamını hiçleştirmeye ve basitleştirmeye kalkışmak da bir bakıma tertemiz imanları bozma hamlesine denk kara bir cehalettir. Çünkü iman Allah'a şehadet ve Hazreti Peygamber'e şehadetle beraber olunca tamam olur. Şehadet de peygambere dair ancak inanç olabilecek şekilde ilahi hakikatin idraki ve yüksek muhabbetle gerçekleşen bir hakikattir. Şayet ilahi hakikatin yüceliği yoksa, yüksek bir muhabbet de yoksa, o zaman iman nasıl olur? Haddi zatında Hz. Peygamber'e karşı akıllarda ve gönüllerde iman oluşturacak bir kıymet ve muhabbet kesinlikle şarttır. değilse şanı yüce peygamberi, cücelere reva görülen yaklaşımlara göre ifade etmek ve bu seviyesizliği, hatta sinsi saldırganlığı tutup da şirkten kurtarıcı bir tevhid şuuru zannettirmek, ancak insanı imandan uzaklaştırır. Üstün bir iman ve üstün bir muhabbet olmadan şehadet nasıl olacak? Olmaz. Bu bakımdan ilahi ikaz çok açık. Ey müminler! Peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın. Nur 63. Yani birbirinizden bahsettiğiniz sıradanlık içinde bahsetmeyin. Sanki Allah böyle demiyor ve pek çok ayetle de Hazreti Peygamberi üstün ahlakını, eşsiz faziletlerini, emsalsiz meziyetlerini dile getirip de ona iman ve bağlılığı teyit etmiyor gibi o peygamberler sultanına dair hususiyetleri kimileri yok hükmüne düşürmeye çalışıyor. Sanki birileri kendi vermiş de geri almış gibi, neymiş mucizesi yokmuş, şefaat yokmuş, daha ileri gidip belki de bir gün peygamberliği de yokmuş diyecekler. Bir başkası kalkmış, alnında nübüvvet nuru yoktur diyor. Allah göz versin, onun devrinde yaşayıp kendisini göremedin de peki ayeti de mi görmüyorsun? Yüce Allah onu anlatırken ne diyor? Parıl parıl bir kandil. Ahzab 46. Muhabbet damarları kupkuru bilgiçlerin en çok takıldıkları mesele yine şefaat bahsi. Dolayısıyla bu meseleyi yukarıda ele aldığımız kullanımından farklı olarak terim manası itibarıyla değerlendirdiğimizde, daha doğrusu bu çerçevedeki ayetleri bir bütün halinde dikkatlice tahlil ettiğimizde çok bariz bir şekilde hem cümle hem mana yapısı olarak karşımıza çıkan formül, kelime-i tevhiddeki formül, yani şefaatin de tevhid gibi bir la tarafı var, bir de illa tarafı var. İşte şefaatin la tarafı. Eğer şefaatte kim la kategorisine girecek olursa olsun, ona kesinlikle şefaat yok. Hiçbir şekilde yardım da yok. Hatta eğer o kategoriye düşerlerse, en yakınları hakkında bile Hazreti Peygamber'in şefaatinden bahsedilemez. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Kafir olarak ölüp, cehennem ehli oldukları, onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, müşrikler için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Tevbe 113. Nitekim Efendimiz hem bu ikazı hatırlatma ve hem de kulluk vazifelerine riayet hususunda akrabalarının kendisine güvenerek ihmalkar davranmamalarını temin etme sadedinde buyurur. Ey Kureyş topluluğu! Kendinizi kurtarmaya bakın. İslam üzere yaşayıp Müslüman olarak ölmediğiniz takdirde Allah'ın yanında size hiçbir faydam olmaz. Ey Abdülmenaf oğulları! Allah'ın yanında size hiçbir faydam olmaz. Ey Abdülmuttalip oğlu Abbas! Allah'ın yanında sana hiçbir faydam olmaz. Ey Safiye! Resulullah'ın halası! Allah'ın yanında sana hiçbir faydam olmaz. Ey Muhammed'in kızı Fatıma! Allah'ın yanında sana hiçbir faydam olmaz. Ey Allah'ın Resulü olan Muhammed'in kızı Fatıma! Allah katında makbul olan salih ameller işte. Aksi halde babanın peygamber olduğuna güvenme. Çünkü ben kulluk yapmadığınız takdirde sizi Allah'ın azabından kurtaramam. Keza Cenab-ı Hak buyurur. Ey kullarım! Huzuruma beni razı etmeden gelindiği takdirde kimsenin kimseden faydalanamayacağı, hiç kimseden fidye alınmayacağı, kimseden şefaatin fayda sağlayamayacağı ve yardım görülmeyeceği günden korunun. Bakara 123. Yoksa putperestler Allah'tan başka, yani Allah katında kabul edilmeyen, ilahlık davası yüzünden dışlanan şefaatçiler mi edindiler? De ki, onlar bir şeye sahip olmadıkları, akıl da edemedikleri halde mi şefaat edecekler? Zümer 43. De ki, bütün şefaatler Allah'a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Sonra O'na döneceksiniz. Zümer 44. Keza onları yüreklerin ağza geleceği, tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyamet günüyle uyar. O gün zalimlerin dostu da yoktur, sözü dinlenecek bir şefaatçısı da yoktur. Mü'min 18. Keza Yüce Allah şefaat bahsinde hele şirk üzerinde olanlara asla müsaade etmeyecek. İnsanların ilah edinip bel bağladıkları şeylerden asla şefaat olmayacak. Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler. Rum 12. Onların koştukları ortakları şefaatçileri değildir. Ortaklarını da inkar ederler. Rum 13. Ayrıca Yüce Allah, ehli şirk ile istihza için buyuruyor. De ki, siz Allah'ı bırakıp da göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip olmadığı, her ikisinde de bir ortaklığı bulunmadığı ve hiçbiri Allah'a yardımcı olmadığı halde Tanrı olduklarını ileri sürdüklerinizi, hadi yardıma çağırsanıza. Sebe 22. Hasılı şirke bulaşan kimselerin mahşerde güvendiği dağlara kar değil, ateş yağacak. Allah orada kendisinden ve kendisinin izin verdiğinden başkası dışında hiçbir yardım ve şefaat gerçekleştirmeyecek. Mesajlar gayet açık. Bu dünyada Allah'ın istediği üzere iman, ibadet ve kulluk hayatı yaşamayanlar için o dünyada şefaat yok. Yine de orada herkes başına gelen ağır belaya bir çare arayacak. Her yola başvurmaya, bir şefaat bulmaya, bir yardım temin etmeye çalışacak. Lakin bütün münkirlere Cenab-ı Hak, "Hiç boşuna uğraşmayın. Size ne şefaatçi var, ne yardımcı," diyeceğini şimdiden ikaz ediyor. Gerçekten inkar edip kafir olarak ölenler var ya, onların birbirinden fidye olarak dünya dolusu altın verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. İşte onlar için acı bir azap vardır. Hiçbir yardımcıları da yoktur. Âl-i İmrân 91. Yani kafir ölenler ne yapsa boş. Bunlar ve bu yöndeki ilahi ve nebevi beyanlar şefaatin la tarafını, yani kesinlikle yok, hayır, asla olmaz kategorisini ifade etmektedir. Allah yok dedikten sonra kim şefaat edebilir? Hiç kimse. Lakin Yüce Mevla bu sualin sonuna bizzat kendisi bir de illa ekliyor. Şefaatin illa tarafı. Ey kullarım! Onun katında kim şefaat edebilir? Ancak izin verdikleri müstesna. Bakara 255. Yine buyurmakta. Allah katında hiç kimse şefaat edici değildir. Ancak onun izninden sonra müstesna. Yunus 3. Şefaat bahsinde bu kabil her la hükmü de Allah'a ait, illa hükmü de. Onun izin vermediği şefaate var demek de kimsenin haddine olmadığı gibi, izin verdiği şefaate yok demek de kimsenin haddine değildir. O, kendi yolunda olanlara af vesilesi olarak her türlü lütuflarda bulunabilir. En küçük şeyi bile bağışlama sebebi olarak kabul edebilir. Bu noktada samimi müminlere sayısız kapılar onun izniyle her zaman açıktır. Onun illa kategorisi dolayısıyla zaten şefaat de buna dahildir. Yani şefaat bahsindeki ilahi ölçü görüldüğü üzere tamamen kelime-i tevhid formülü etrafında ifade buyurulmuştur Kur'an-ı Kerim'de. Malumdur ki Arapça cümle yapısında önce la söylenir, sonra illa dile getirilir. Böylece olmayandan uzak tutularak ancak olana yönlendirme yapılır. Asıl vurgu illa üzerindedir. İlahi söyleyiş budur. Kelime-i tevhid de aynı söyleyiş iledir. Hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Şimdi bu ifadenin Arapça vurgusunu başka bir dile çevirirken, söyleyişle oynayarak hiçbir ilah yok denildikten sonra her şey ortada, artık illadan bahsetmeye ne gerek gibi bir yaklaşım ortaya konabilir mi? Böyle bir yorum yapılabilir mi? Maalesef bugün şefaat bahsinde de birçok meselede de böyle bir mantık yürütülüyor. Fakat ayeti kerimelerin lası da belli, illası da belli. O gün başkasının ettiği şefaat fayda vermez. Ancak Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut ve razı olduğu kimseninki müstesna. Taha 109. Allah'ın hükmü şu: kimse şefaatte bulunamayacaktır. Ancak Rahman'ın katında bir ahd almış olanlar müstesna. Meryem 87. Keza Allah katında başkasının ettiği şefaat fayda vermez. Ancak Rahman'ın kendisine izin verdiği kimseninki müstesna. Sebe 23. Diğer taraftan Hazreti Allah'ın Hazreti Peygamber'e şöyle bir emri var: ey Resulüm! Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Sen hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahları için istiğfar et. Muhammed 19. Keza, ey Resulüm! Onları affet. Onlar için istiğfar et. Nedir bu af ve istiğfar? Kullar hakkında affetmek Allah'a mahsus değil mi? Elbette. Ancak işte Allah'ın emri de çok açık. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın çizdiği çerçevede Hazreti Peygamber'in affı Allah'ın affı dışında bir şey değil. Bir de Hazreti Peygamber'in başkaları için istiğfar etmesi, Allah'tan bağışlanma dilemesi neyi ifade ediyor? Cenab-ı Hak affetmek istediği kişilerin kendi zatına yalvarmalarıyla iktifa etmeyip Hazreti Peygamber'in de arada ricacı, şefaatçi, istiğfarçı ve böylece aflarına yardımcı olmasını niye istiyor? Çünkü Hazreti Peygamber'in duasının ayrıca bir değeri var. Resulünün Allah katında bambaşka bir makamı ve kabul hususu var. Dünyevi işlerde de böyle değil mi? Bizim sadece kendi çabamızla yaptıramayacağımız bir işi, hatırı sayılır bir şahsın araya girmesiyle halledebildiğimiz, çokça yaşadığımız bir husus. Allah da affetmek istiyor. Lakin affetmek istediği kişinin tevbesi de, amelleri de buna kâfi değil. Bunun üzerine Rahman olan Allah, o kişi hakkında çok sevdiği peygamberinin istiğfar ve talebini devreye almak suretiyle ve kendi yüce izni sayesinde sadır olan şefaat ve yardımını kabul ediyor. Hatta böyle yapmasını emrediyor. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'in bağrından aşkla yükselen şefaat ya Resulallah nidalarının, garik-i bahri isyanım dahilek ya Resulallah, ben isyan denizinde boğuldum, çaresizim, senin benim için de istiğfar etmene ümit bağladım ey Allah'ın Resulü ilticalarının ve medet ya Resulallah taleplerinin bütün sebebi işte bu ferman-ı ilahidir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi programında bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Temmuz 2017 sayısında yer alan Muhammed Ali Eşmeli imzalı şefaat bahsi etrafında uzun bir tafsilatta temel bir tadilat, Hak Terazisi 2 başlıklı yazısının ikinci bölümünü paylaşmaya çalıştık. dün başlamıştık bu yasayı aktarmaya, parça parça, bölüm bölüm sizlerle paylaşmaya başlamıştık. Bugün de bu yasanın ikinci bölümünü program süremiz çerçevesinde paylaşmaya çalıştık. Yarın da son bölümünü paylaşacağız. Bu yasanın sesli dergide yarın tekrar buluşabilmek ümidiyle diyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.